Bukre, Kahraman Tazeoğlu, 6. ayrım. Cumhuriyet Meydanı'na geldiler, minibüse binmediler. İncirli Caddesi'ne adımladılar hiç konuşmadan. E5'in üzerindeki köprüden geçtiler. Ömür Plaza'nın önünde durdular. Yorulmuşlardı. Plaza'nın yola bakan tarafındaki kahve mekanına oturdular. Selim alakasız bir konudan söz etmek istedi. Bugün dershaneye de gitmedin. Gözlerini önündeki kahveden ayırmadan cevap verdi Bukre. Bugünlerde canım hiç ders çalışmak istemiyor. Selim bu cevaba hiç şaşırmadı. Bukre'yi çok iyi tanıyordu. Aslında o aşktan değil, aşık olmaktan korkuyordu. Sonralara yüklediği tedirginlikler aşkın önüne geçiyordu. Bir yenilgi daha yaşamak istemiyorsun, seni anlıyorum. Cem'e karşı bir şeyler hissettiğini ikimiz de biliyoruz. Yavru kuşum, gözlerinde çok tanıdık bir parıltı var. Aynı parıltıyı Cem'in gözlerinde de görüyorum. Adam sana resmen aşık dedi Selim. Bukre derin bir iç çekti ve itiraf etti. Korkuyorum Selim. Çok korkuyorum. Kahvesinden bir yudum daha aldı ve devam etti. Çok yeni bir ayrılık yaşadım biliyorsun. Gerçi senin sayende o kadar hissetmiyorum acısını. Her anımı dolduruyorsun. Üzülmeme fırsat vermiyorsun. Hep beni mutlu etmek istiyorsun. Senin adın dostluğun tanımıdır benim için. Sen olmasan ben şu anda çok daha kötü durumda olurdum. İyiyim, hem de çok iyiyim. Ama yine de yeni bir aşk için kendimi hazır hissetmiyorum. Cem gerçekten doğru insan olabilir ama bir doğru için bin yanlışa düşmek istemiyorum. Sence de biraz acele etmiş olmaz mıyız kuzu? Böyle bir konuşma yapmasını bekliyordu Selim. Bu yüzden hazırlıklıydı. Aşk zaman tanımaz Bukre. Ne durdurabileceğimiz ne de erteleyebileceğimiz bir duygudur o. Aşk kapımızı çalmışsa, şimdi müsait değilim sonra gel diyemeyiz ona. Aşk izin almaz. Bu yüzden zamanı da yoktur onun. Soframıza kurulan davetsiz bir misafir gibidir. Bence senin asıl tedirginliğin aşk değil, aşkın getirecekleri. Hemen araya girdi Bukre. Aşkın ne getireceğini bilmiyorum ki Selim. Her zaman sonu kötü olacak değil ya. Belki gerçekten çok mutlu olacağım ama işte. Biraz düşündükten sonra Bukre'ye hak verdi Selim. Doğru diyorsun yavru kuşum. Ben hep şanssız olduğum için bu konuda endişelerim de hep olumsuz tarafta. Sen haklısın. Güçlü bir karakterin var senin. Sonu kötü olsa ne olur ki zaten. Sen yaranı sarmayı iyi biliyorsun. Ben kendi yarasını senin kadar çabuk saran başka birini tanımıyorum bu dünyada. Söylediklerinde haklıydı Selim ama yine de tam anlayamadığı bir şey vardı. Erkeklerin hiçbir zaman anlayamayacağı bir durumdu bu. Her ne kadar güçlü görünsem de hala sarılmayı bekleyen yanlarım var Selim. Nihayetinde ben de bir insanım. Bu kadar güçlü göründüğüm için bende açtıkları yaraları benim sarmamı bekliyorlar. Bukre güçlü. Sarar yarasını iyileştirir nasılsa diyorlar. Biraz yükselmişti ses tonu farkında olmadan. Dudakları titriyordu. Soran gözlerle baktı Selim'e. Şimdi soruyorum sana Selim. İnsanın yarasını tek başına kendi kendine sarması iyileşmek midir? Bukre'nin bu sorusunun altındaki derinlikte kayboldu Selim. Değildir diyebildi fısıltıyla. Sadece ayağa kalkmaktır belki ama iyileşmek değildir dedi. Haklıydı Bukre. Bu haklılık kendi durumuna da uygun düşüyordu çünkü. O da Merve'nin bilmeden açtığı yaralarını kendi sarıyordu içinde. Her defasında ayağa kalkıyordu ama iyileşemiyordu. Birine ihtiyacı vardı. Yanındalığıyla onu iyileştirecek birine. Yarasını kendi sarabilirdi ama o yaranın iyileşmesi için yaranın sahibine ihtiyacı vardı. Ama sevildiğinden haberi yoksa eğer, yaranın sahibi bunu anlayamazdı. Anlaması için o yaranın biraz da kendinde kanaması lazımdı. Selim böyle uzaktan severken kalbindeki yara başka bir tende nasıl kanardı? Bukre ve Selim ortak hüzünlerin birbirine bağladığı ve dağladığı iki insandı. Ortak hüzünler birlikte ağladığında iyileşirdi yaralar. Ama doğruyu aramayacak kadar bezgin, yalana inanacak kadar kolayca insanlar bilmezdi bunu. Onlar ki yüzlerinde olmayan kendilerini yansıtan bir maskeyle dolaşır, kendilerini yanıtlamaya güçleri yetmediğinden başka kimliklere saklanmayı tercih ederlerdi. Yeryüzü gerçek olamadıkları için gerçekmiş gibi yapan insanlarla doluydu. Bilmedikleri en büyük gerçekse bir hiç için bin hiç olmalarıydı. Kalbi tarafından terk edilmiş insanlardı onlar. Gömüldüklerinde ölü sayılsalar da yaşarken de ölüydüler aslında. Onların ortak hüzünleri kendilerini kandırmak için kullandıkları sahteliklerde gizliydi. Dünya birbirlerini dinlemeden birbirlerine hak veren insanların sahte cennetiydi. Bu sahte cennetin gerçek cehenneminde yanmaksa Bukre ve Selim gibilerine paylanan bir eşitsizlikti. Bukre ve Selim gibiler aşk uğruna kendi kuraklıklarına başkalarının nehirlerini taşımayacak kadar erdemliydiler. Koşullu sevmezlerdi. Gülü seven dikenine katlanmasın, dikenini de sevsin diyenlerdendi onlar. Dikenlerden gelecek acıyı, acın sağ olsun diye karşılarlardı. Kendilerini söndürmek için başkalarını yakmazlardı. Başkaları ışık saçmak için karanlığa ihtiyaç duyarken, onların ışığının kaynağı parlayan gelecekti. Hayat dürüst insanları bile değiştirecek kadar kötü olsa da, işlerinde hiç büyümeyen saf çocukluklarını öldürmeden, büyütmenin saflığını ve dürüstlüğünü taşıyorlardı. Bu ortak değerler onları birbirine daha da yaklaştırıyor, susarak bile anlaşabiliyorlardı. İşte yine bir sessizlik geçiyordu aralarından. Soğuyan kahvelerindeydi gözleri. Telefonu çaldı Bukre'nin. Annesiydi arayan. Merak etmişti. Kalktılar, eve kadar birlikte yürüdüler. Selim apartman kapısının önüne vardıklarında, "Yarın için bir planın yoksa ben boşum," dedi. "Kendimi derslere vermek istiyorum, savsakladım biraz," diye karşılık verdi Bukre. Yarın buluşmamak üzere ayrıldılar. 3. 3 gün geçmişti aradan. Bukre sürekli ders çalışıyor, arada bir Selim'le telefonda konuşuyordu. Bu 3 günde "Ne haber, nasılsın?" türünden birkaç mesaj geldi Cem'den. Telefonuna her düşen mesajda heyecanlanıyordu ama yine de içeriksiz kısa cevaplar yazıyordu karşılık olarak. Artık sıkılmaya başlamıştı bu durumdan. Önünde kazanması gereken bir üniversite sınavı ve çözmesi gereken onlarca test dururken kafasının bir yanının hep Cem'de olması sıkıyordu canını. Selim'in de işleri yoğundu şu sıralar. Ya babasına yardım ediyor ya da nadir de olsa çıkan rehberlik işlerine gidiyordu. Kalan zamanını ise kitaplarını okuyarak değerlendiriyordu. Bukre'nin ayrılık acısını atlattığını düşünüyordu artık. Zaten böyle düşünmese her şeyi bir kenara bırakır ve Bukre'nin yanında olurdu. Annesinin en sevdiği şey ders çalışırken kızına hizmet etmekti. Ona devamlı çay ve sevdiği yiyecekleri taşırdı. Sessizce yapardı tüm bunları. Kendisi gibi eşinin ve Uygar'ın da sessiz olmasını isterdi kızı ders çalışırken. Tek derdi kızının iyi bir okul kazanmasıydı. Babası ise tüm emekliler gibi gazetelerin bulmacalarını sessizce çözer, akşamüstü kahveye uğrar, cuma namazlarını kaçırmaz, saat gece yarısını göstermeden uyurdu. Bu monoton süreç ağır ağır işlerken hafta sonunun yaklaştığını fark etmemişti Bukre. Aynı dakika içinde aynı şeyi soran iki mesaj aldı. "Hafta sonu ne yapıyorsun?" Bu mesajlar ona hafta sonunun geldiğini hatırlatmıştı. Mesajlardan biri Cem'den, diğeri Selim'dendi. Her ikisine de hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmek istediğini yazdı. Daha sonra konuşup bir plan yaptılar. Cumartesi sabahı erkenden buluştular. Arada geçen birbirlerini görmedikleri süre içinde hiçbir eksilme olmadan kaldıkları yerden devam ettiler keyifli birlikteliklerine. Su parkına gittiler. Havaların birdenbire ısınması onları bu plana itmişti. Kendilerini parkın insanı peşinden sürükleyen eğlencesine bıraktılar. Park içindeki çeşitli aktiviteler işe yaramıştı. Uzun zamandır hiç bu kadar eğlenmemişlerdi. Öğlene kadar durmadan su kaydıraklarından kaydılar. Çocuklar gibi neşe içindeydiler. Parkın hafta sonu kalabalığına karışarak çılgın kahkahalar eşliğinde adeta kendilerinden geçtiler. Böyle bir deşarja ihtiyaçları vardı. Cem'in Bukre'ye olan ilgisi giderek daha fazla belli ediyordu kendini. Bukre bu durumdan hiç şikayetçi değildi. Bilakis hoşuna gitmeye başlamıştı. Su oyunlarında Cem tarafından korunup kollanmak ruhunu okşuyor ve Cem'e olan güvenini arttırıyordu geziden. Oyunlarda da olsa sahip çıkılmak bir eksiğinin tamamlanması gibi bir duygu oluşturuyordu onda. Aralarında sanki yıkılmayacakmış gibi görünen bir güven duvarı yükseliyordu sessizce. Bir ara havuzdan çıkmasına yardım etmek için elini uzattı Cem. "Hadi artık bir şeyler yiyelim, kurt gibi acıktım," dedi. Bukre de elini uzattı. O an ellerinin birbirlerine dokunmasıyla içinde oluşan elektriğin kendisini bu kadar etkileyebileceği aklın ucundan bile geçmezdi Bukre'nin. İki insanın eli birbirine dokunduğuna nerede görülmüştü bir yüreğin bu kadar kıpırdanabileceği? Oluyordu işte. Çekemedi elini Cem'in elinden. Sanki görünmez bir bağ sımsıkı kenetlemişti ellerini. Gitarın tellerine basmaktan nasırlaşmış parmak uçlarını, buna rağmen avuçlarındaki yumuşaklığı, sıcaklığı, onu içine çeken her şeyi hissediyordu. Sanki eli evini bulmuştu. Yuva gibiydi avuçları. Ömrü boyunca arayıp durduğu yuva. Havuzun merdivenlerinden Cem'in yardımıyla çıkarken öne doğru eğilmiş olduğu için yüzüne düşen ıslak saçlarının kirli sakalların arasına karışmış hali ve o saçların arasından iki yıldız gibi parlayan gözleri onu adeta büyülemişti. Duraksadı. Cem'in gözlerine dalgın dalgın baktı. "İyi misin?" diye sordu Cem gülümseyerek. Hiçbir yanıt vermedi Bukre. Efsunlanmış gibiydi sanki. Güneş yüzüne vurdukça daha bir güzelleşiyordu Cem'in gözleri. O parıltıdan kaçmak istedikçe o parıltıya esir oluyordu insan. "Gözlerin," dedi büyülenmiş bir sesle. "Gözlerim?" diye şaşkınlıkla sordu Cem. "Gözlerin bakmak için çok fazla." Hiçbir şey anlamadı Cem. İkisi de dalgınca yürüdü havuzun kenarından. Birden Selim çıktı karşılarına. "Hızlıymışsınız," dedi gülerek. Önce ikisi de ne olduğunu anlayamadı. Sonra fark ettiler hala el ele tutuştuklarını. Daha doğrusu havuzun merdivenlerinden çıktıktan sonra bile ellerini bırakmadıklarını. Bir suçlu gibi hızla çektiler ellerini birbirlerinden. Sonra mahcup bir şekilde güldüler hallerine. Önce Cem toparladı kendini. "Biz acıktık Selim. Hadi sen de gel bir şeyler yiyelim." "Siz geçin. Ben son bir atlayış yapıp geliyorum. O zaman senin için de sipariş verelim. Sen gelene kadar hazır olsun. Ne yersin?" "Bukre bilir ne yiyeceğimi. Hadi siz geçin ben atlayıp geliyorum." Hızlı adımlarla uzaklaştı yanlarından. Bukre ve Cem su parkının yiyecek alanına gittiler. Kalabalıktan uzak sakin bir masa bulup oturdular. Gerçekten de Selim'in ne yiyeceğini çok iyi biliyordu Bukre. Bir çırpıda söyledi garsona. Servisi beklerken konuşmaya başladılar. Saçma sapan şeylerden bahsettiler. Asıl konuşulması gerekenin o boş şeyler olmadığını bile bile. İki kişi arasında yaşanan bazı anlar vardır. İki kişi arasında yaşanan ve hep sır kalan. Tıpkı biraz önce havuz kenarında yaşadıkları an gibi. Konuşulmaktan korkulan, çekinilen anlardır o anlar. Sanki konuşulduğunda o büyü, o tılsım kaybolacakmış gibi gelir. Sanki konuşulsa o mahcup anlar yeniden yüzümüzün rengini değiştirecekmiş sanılır. Konuşulmaması daha uygun bulunur iki kişinin arasındaki sessiz anlaşmayla. Bu yüzden o konuşulmaması daha iyi olan konuşulmasın diye hep başka şeyler konuşulur. İncir çekirdeğini doldurmayan. Konuşulacaklar bittiğinde de bir sessizlik olur ya hani. İşte o an konuşulmayanın aynı anda iki kişi tarafından düşünülen anıdır. İki kişi de neyi düşündüğünü çok iyi bilir. Aralarında geçen ve o konuşulması yasak anı düşünür iki insanda. O sessizliktir işte konuşulmaması gerekeni konuşturan. Bu yüzden o sessizliğin olmaması içindir onca boş konuşma. Olası bir suskunlukta o konuşamadıklarının farkına varışlarını birbirlerine sezdirmemek için büyük bir panik içinde durmadan konuştular. Eğer sussalardı konuşamadıkları konuşacaktı. Konuşmayı istemek değil, susmaktan korkmaktı bu. Tam konuşulacak sıradan şeyler tükenmek üzereyken siparişler geldi. Kazanılmış yeni bir zaman dilimiydi bu. Garson çekildikten sonra ise Selim yetişti imdada. Islak ve yenikti. "Hadi hemen başla," dedi Cem. "Ben tokum," diye karşılık verdi Selim. İkisi de birbirine baktı. Selim'in tok olmasına imkan yoktu. "Tok musun?" diye sordu Bukre. "Evet tokum. Az önce feleğin sillesini yedim." Bir yandan gülüyorlar, bir yandan da ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Selim son atlayışında dengeyi sağlayamadığını ve suya sırt üstü düştüğünü anlatıp Pişen derisini gösterdi. Adeta feleğin tokadı gibiydi dedi. Bu geyik yemek bitene kadar devam etti. Yemek sonrası üçü de havluların üstüne uzanıp güneşlenmeye başladı. Yediklerinin ve güneşin verdiği rehavette uyumakla uyumamak arasında gidip geliyorlardı. Bir ara çok terlediğini fark etti Selim. Arkadaşlar ben havuza gireceğim, gelen var mı diye sordu. İkisinden de ses çıkmayınca terliklerini sürüye sürüye havuza yöneldi. Yine baş başa kalmışlardı. Selim sanki bunu bilerek yapıyordu. Her fırsatta onları yalnız bırakıyordu. Birbirlerini daha iyi tanımak isteyen insanların sorduğu ucu açık sorular vardır. Cem ve Bukre bu tür sorularla birbirlerine yaklaşıyorlardı. Cem daha çok hayatının büyük bölümünü kapsayan müzikle ilgili detaylardan bahsetmeyi seviyordu. Her defasında albüm yapma isteğini tekrar ediyordu. Daha çok soru soran taraf Bukre'ydi. Etrafında çok fazla arkadaş göremiyorum senin. Yalnızlığı seviyorsun sanırım diye sordu Bukre. Cem biraz hüzünlendi. Sanki herkesten sakladığı bir eksiği yüzüne vurulmuştu. Bukre'nin gözlerinden kaçırarak gözlerini cevap verdi. Evet haklısın, pek arkadaşım yok. Çok az insanı seviyorum ben de sizin gibi. Ama hayran çok etrafımda tabii. Benim için diğerlerinden farklı değil onlar. Nihayetinde hayran dediğin biraz seninle samimi olsun, anında beğenmemeye başlar seni. Ben onlar için uzaktan güzelim. Onlar da benim için. Benim bir tane dostum oldu hayatta. Onu da bir trafik kazası aldı benden. Ölümünün etkisini uzun süre atamadım üzerimden. Oysa ki yan yana olmamıza rağmen aramızdaki mesafemiz o kadar çoktu ki onunla. Beraberken susardık hep. Sessizliği paylaşırdık. Paylaştığımız şey bir boşluktu aslında. Biz onunla hiçi bölüşürdük öyle zamanlarda. Bilmeden de olsa. Neyi paylaştığımızı bilmeden bir sessizliği bölüşürdük usulca. Bir şey paylaştığımızı bile anlamazdım ben. O benden daha çok susardı. Yanımda duran bir boşluk gibiydi. Sonra bir gün o feci kaza oldu. Gitti o. Ben şimdi paylaşmadığımızı anlamadığım her şeyin eksikliğini hissediyorum içimde. İnsan gerçekten yalnız kalınca yanındaki boşluğu bile özleyebiliyormuş meğer. Bunu içimdeki o boşluğu hiçbir şeyle dolduramadığımda anladım. Keşke yine yanımda olsa ve yine konuşmasa. Yutkundu Cem. Sanki boğazında binlerce düğüm vardı. Bukre'nin yüzüne baktı sonra. Böyle eksik bir hikaye işte benimkisi. Bilirsin, eksik hikayelerin sonu tam olmaz. Böyle yaşayıp gidiyorum işte. Yarımlardan tamlar çıkarmaya çalışıyorum dedi. Bukre sessizleşmişti. Hatta üzülmüştü onun için. Yalnızlığın ağırlığını kendi omuzlarında hissetti. Çok fazla insan olamasa da etrafında o hiç Cem kadar yalnız kalmamıştı aslında. Ailesi vardı, Selim vardı. Zor mu yalnız yaşamak diye basit bir soru sordu Bukre. Kolay olduğunu söyleyemem ama neye göre zor olduğu göreceli bir kavramdır dedi Cem. Sana bir şey anlatacağım. Olay geçen kış başıma geldi. O zamanlar hem işsiz hem de parasızım. Dışarıda çıkamıyorum. Sabah bir kalktım, boğazımda felaket bir ağrı, evde ilaç yok. Tülbent sardım, sıcak tutmaya çalıştım, çorba yaptım. Gün boyu oyalanıp durdum evde. Gazete okudum, televizyon seyrettim. Biriken bulaşıkları yıkadım. Yarım kalmış şarkı sözlerim vardı, onları tamamladım. Akşam oldu. Kapıcı çöpü almak için geldi. Kapıyı açtım, çöpü uzattım ve adama iyi akşamlar demek için ağzımı açtığımda sesimin çıkmadığını fark ettim. Düşünsene Bukre. Koca gün akşama kadar konuşacak kimsem olmadığı için anlamamıştım sesimin kısıldığını. İşte yalnızlığın en kötü yanı. Konuşacak kimsen olmayınca sesinin kısıldığını bile anlayamıyorsun. Bukre nasıl bir tepki vereceğini, ne diyeceğini bilemedi. Sadece yüzünü seyretti Cem'in. Hakkında daha bilmediği o kadar çok şey vardı ki onu tanıdıkça daha da merak ediyordu. En çok da geçmişini. Allah kimseye böylesi bir yalnızlık vermesin dedi Cem ve Bukre'nin gözlerine baktı derin derin. Bukre bakışlarını ondan kaçırarak konuştu. Neyse ki benim yalnızlıkla aram iyi. Belki de gerçek anlamda hiç yalnız kalmadığım içindir. Selim var, ailem var. Çok arkadaşım yok. Dershanedekilerle iletişim kuramıyorum. Akran olmamıza rağmen dünyaları bana hitap etmiyor diye başladı söze. Belli ki onun da Cem'le paylaşmak istediği bir şeyler vardı. Cem onu dinlemeye zaten hazırdı. Dershanedekilerin tek bildiği sevgililerinden konuşmak, ne giydikleriyle ilgilenmek, diziler vesaire. Başka hiçbir şey yok dünyalarında. Giyim kuşam, marka ve sosyal medya tüm hayatları olmuş. Hiçbiri kitap okumuyor. Selim kadar çok okumasam da ayda en az 2 kitap bitiriyorum. Benim onlarla paylaşacak hiçbir şeyim yok Cem. Ben de işte böylesi bir yalnızlık çekiyorum. Cem sabırla konuşmasını bitirmesini bekledi Bukre'nin. Aslında kafasında ona sormak istediği başka bir şey vardı. Fakat nasıl bir tepki vereceğini bilmediği için sormaya çekiniyordu. Bukre'nin hayatında biri olup olmadığını çok merak ediyordu. Söze nasıl gireceğini bilemedi. Sosyal medya dedin de geçenlerde Facebook profilindeki ilişki durumuna baktım. Hiçbir şey yazmıyordu. Hayatında biri yok sanırım. Böyle bir soru işini kolaylaştıracaktı. Alacağı cevabı merakla bekledi. Bukre anlatmaya başladı. Hayatımda kimse yok. Kısa zaman önce bir ilişkim sonlandı. İlişki miydi, değil miydi onu da bilmiyorum ama aşk konusunda biraz şanssızım ben. Uzun süre yeni bir ilişkiye kalbimin kapılarını açacağımı sanmıyorum. Erkeklere olan güvenim azaldı. Hayatında birinin olmamasına sevinse de kalbini yeni bir aşka açmayacak olması biraz hayal kırıklığına uğrattı Cem'i. Onu bu fikrinden vazgeçirebilmek için ilk denemesini yaptı hemen. Senin sevgini hak etmeyen ve seni üzen biri için tüm erkekleri cezalandırman bence doğru değil. Sonraki adaylara bir şans daha tanımalısın bence. Bunu söylerken yüzünde oluşan manalı gülümseme Bukre'ye açık bir mesajdı. Bukre'nin böyle bir düşüncesi yoktu aslında. Ama yine de Cem için belki o şans tanınabilirdi. Temkinli yaklaşması gerekiyordu. Bir hayal kırıklığını daha kaldırabilecek gücü yoktu. Ama Cem, onu erkeklere bir şans daha verilmesi konusunda ikna etmeye çalışıyordu şimdi. Belli ki bu ikna en çok Cem'in işine yarayacaktı. Uzunca bir zaman bu konu üzerinde konuştular. Bukre'nin yılgın yaklaşımı pek değişmese de Cem'in ikna çabaları sürüyordu. Bir sonuca bağlanamadılar. Çare biraz serinlemekteydi. Selim'in çağrılarına uyarak havuza girdiler. Sonraya bırakılmıştı her şey. 6. ayrımın sonu sayfa 73, devamı 7. ayrımda.